أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün konumuz İslam'a davette tasdik konusunun önemi. Her zamanki gibi Bakara suresinin ilk ayetlerini okuyarak konumuza başlıyoruz. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: Elif lam mim zalikel kitab la raybe fi hudel lil muttakin. Elif lam mim, o kitap işte budur. Onun Allah'ın kitabı olduğu konusunda en küçük bir şüphe yoktur. Kendini yanlışlardan sakınanlar için doğruyu gösterir, bir rehberdir. Yanlışlardan sakınanlar da ellezine yu'minune bil gayb, onlar İçten inanan insanlar, kalpten inanan insanlar. Ve yukimune s-salah ve mimma rizaknâhum yunfikûn. Ve namazı tam ve düzgün kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz kişiler, şeylerden de harcayanlardır. Vellezîne yu'minûne bimâ unzile ileyk. İşte esas bugünkü konumuzla ilgili olan ayet bu. Sana indirilene inanan, ki o bu elimizdeki Kur'an'dır. Bu Allah'ın kitabıdır demenin anlamı elbette var ama asıl içeriğini kabul etmek, imanımızı, inanç esaslarımızı Kur'an-ı Kerim'in içeriğine göre düzenlemek gerekiyor. İşte bu bütün çalışmalarımızda bunun olmadığını görüyoruz. İşte burada diyor ki sana indirilen, sadece değil, sadece Muhammed Aleyhisselam'a indirilen değil, ve ma unzile min kablik, ve senden önce indirilmiş olana da inanan. Senden önce indirilmiş olanın da Adem Aleyhisselam'dan itibaren Allahü Teala'nın bütün nebilere kitap verdiğini burada anlatmıştık. Ama sadece ayet numaralarını söyleyeyim. Bakara suresinin 136. ayeti, Ali İmran suresinin 81 ve 84. ayetleri, En'am suresinin 84'ten 90'a kadar olan ayetleri. Bütün bunlarda, daha başka ayetler de var. Bütün bu ayetlerde Allah her nebisine kitap verdiğini belirtiyor. Bunların bir kısmında da kitapla birlikte hikmet verdiğini de belirtiyor. Onların tamamına inanmamızın gerektiği bize bildiriliyor. Ve bil ahiretuhum yokunun, ahiret konusunda da onlar kesin bir kanaat içerisindedirler. İşte Allahü Teala'nın bir de din tanımlaması var. Onu da Rum suresinin 30. ayetinde, yani 30. surenin 30. ayetinde, daha rahat zihinde kalsın diye, Allahü Teala dini kendisi tanımlıyor. وَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. Yüzünü dosdoğru bu dine çevir, Allah'ın fıtratına, ki insanları da ona göre yaratmış. Fıtrat, yani tabiatta geçerli oluşum, gelişim, değişim, kanun ve kuralları. O kanun ve kuralların insan hayatında uygulanmasıyla ilgili olan kısım işte de Allah'ın dini olmuş oluyor. Dolayısıyla biz eğer Allah'ın dinine uyarsak, doğal yapıyla birebir örtüşen bir hayat yaşamış oluruz. Zaten Allahü Teala Ali İmran suresinin 83. ayetinde de "Efe gayre dinillahi yebğun ve lehu esleme men fis semavati ve men fil ardı tav'an ve kerha." Yani onlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Göklerde ve yerde olan her şey İsteyerek ya da istemeyerek Allah'ın şeyine, koyduğu kanuna teslim olmuşlardır. Hani Allah'a teslim olmuşlardır. Mesela en büyük kafir bile hayatının %99'unu Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara teslim olarak yaşamak zorundadır. Nefes alamadan duramaz, yiyip içmeden duramaz. İşte Allah'ın yarattığı bütün imkanları kullanmadan Allah'a isyan edemez. Onun için zaten onun huzurunda da çıkarılacaksınız diyor. Burada Allahü Teala velehu esleme diyor. Bakın esleme, Arapça bilenler çok şey yapar. Ona teslim olmuşlardır. İslam da teslim olmak demektir. Kime? Allah'a. Şimdi Allah'a tam teslim olma işi hem tabiat kanunlarına uymak, tabiatı bozmamak, hem de Allah'ın koymuş olduğu dini kurallara uymaktır. Zaten Allahü Teala Ali İmran suresinde Allah katında dinin İslam olduğunu çok net bir şekilde bize bildiriyor. Diyor ki اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah katında din İslam'dır diyor. Bu Ali İmran'ın 19. ayeti. Peki yani Adem Aleyhisselam'dan beri din, tek bir din vardır. Onun adı da İslam'dır. Peki ondan sonra ne diyor Cenab-ı Hak? وَمَخْتَلَفَ الَّذ۪ينَ اُوْتُ الْكِتَابِ Kendine kitap verilenler ihtilaf etmediler. Kitap verilenler kimlerdi? Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar gelen herkes. Bugün biz birkaç kitap biliyoruz ama elinde kitap olan ve bilmediğimiz çok sayıda toplumların olduğunu yavaş yavaş öğreniyoruz. Şimdi onların ihtilafları ne oluyor? Yani gelin bu İslam'a uyun dendiği zaman kendilerine bu bilgi geldikten sonra aralarında üstünlük kurma arzusundan dolayı böyle yapıyorlar. Ne demek yani? Biz şimdi bu diyelim Muhammed Aleyhisselam'a gelen bu dine uyarsak bu defa biz bütün her şeyimize buna uymamız lazım. Bizim itibarımız sıfırlandı. Her şey gitti. Zaten imtihan da bu şekildedir. Dolayısıyla demek ki yani Allah katında dinin adı İslam. Peki Allah katındaki dinin adı İslam'sa bu konuda daha ayrıntılı bir ayet var mı? Var. O da Şura suresinin 13. ayeti. Allahü Teala orada şöyle diyor. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا Allah Nuh'a hangi görevleri yüklediyse bu dinin şeriatı yaptı sizin için. Arkasından ne diyor? وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ يَا مُحَمَّدْ Sana yaptığımız vahiy. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya yüklediğimiz görevler nedir? En akimuddin. Bu dini ayakta tutun. Aynı din. Değişen bir şey yok. Ve la teteferraku fihi. Bu din konusunda tefrikaya ayrılmayın. Kebru alel müşrikine ma teduhum ileyhi. Ama şirk şey yapanlar, yani kendilerini de ortaya koymaya çalışanlar ama falan diyenler için bu biraz ağır geliyor. Evet. Allahu yestebi ileyhi men yeşe ve yehdi ileyhi men yunib. Allahu Teala yani gereken tercihi yapanı kendine seçer. Tercihi biz yapacağız. Doğruyu da yanlışı da Allah önümüze iki yol koymuş. Ve kendisine samimiyetle yönelen de kendisine yönlendirir. Peki şimdi bu kadar kitap varsa zaten az önce söylediğim o şeylerde mesela bakabilirsiniz. Hem Bakara suresinin 136. ayetinde hem Ali İmran suresinin 84. ayetinde bu kitapların tamamına inanmayan, hiçbirini diğerinden ayırmadan inanmayanları Allah Müslim saymıyor. Yani biz Müslüman diyoruz. Müslüman kelimesi Farsça ile Arapçanın birleşmesinden doğmuştur. Müselman orada çoğul manasında Müslümanlar anlamına gelir ama biz de bu kelime bu şekilde şey yapmış. Yani İslam dininden Allah saymıyor. Bu kitapların tamamını kabul etmeyenleri Allah İslam dininden saymıyor. Peki bu kitapların tamamını birini diğerden ayırmayız ne demek? Bunu nasıl anlayacağız? Allahü Teala bakıyoruz ki Bakara suresinin 106. ayetinde şöyle diyor. Hatta 106. ayetinden önce şey yaparsak daha iyi olur bu. Maide suresinin 15. ayeti daha iyi olur. Orada mesela diyor ki Allah, ya ehlel kitap, ey ehli kitap. Yani ehli kitap dediğimiz zaman bizim aklımıza Yahudi ve Hristiyanlar geliyor değil. Bir kere kitabın da ehil olan, uzman olan kişi bir, elinde ilahi kitap bulunup da o kitabı bilenlerin tamamı. Bilmeyenler zaten bilmiyor içerisinde ne var. Bugün Kur'an-ı Kerim'in içeriğini bilmeyen o kadar çok insan var ki ben Müslümanım diyenler arasında. İçeriğini bilenlerden bahsediyor. Kadıca ekum rasulüne, size bizim rasulümüz geldi. Ne yapıyor? Yübeyyinü lekum, ortaya çıkarıyor. Neyi? Kesiren mimma küntüm tuhfune minel kitap. Elinizdeki kitaptan gizlediklerinizin çoğunu ortaya çıkarıyor. Buyur. O zaman Kur'an'da ne olması gerekir? Önceki kitaplarda olanların büyük bir çoğunluğunun Kur'an'da olması gerekiyor. Mutlaka olması gerekiyor. Peki, çoğunu ortaya çıkarıyor ve yafu an kesir. Bir çoğunu da hiç ortaya çıkarmıyor, öyle bırakıyor. Peki bu ne demek olur? Çoğunu ortaya çıkarıyor ne demek? Çoğusu bu Kur'an-ı Kerim'de var demektir, değil mi? Bir kısmını da almamış oluyor. Bakın bunu nasıl anlatıyor Cenab-ı Hak? İşte o konuda Bakara 106. ayeti düşünürsek Cenab-ı Hak şöyle diyor. Mâ nensah min ayetin. Bir ayeti neshettiğimiz zaman nesih ne demek? Nesih, ben şimdi mesela şurada bir makale yazmışım. Şuraya koymuşum. Onu şu tarafa, yani son nüshasını yazmak için şu alıyorum bir kağıdı buraya koyuyorum, yazıyorum. Bir yerdeki yazıyı diğer taraftakine geçirmektir. Şimdi Allah-u Teala'nın neshi sizin gizlediğinin çoğusunu ortaya koyuyor dediği zaman ne olmuş olur nesih? Ne olur? Onlardakini olduğu gibi bu kitaba almak olur. Olduğu gibi almak olur. Onun için bütün bu ilahi kitaplardaki emir ve yasakların çok çok büyük bir bölümü aynıdır. Peki ondan sonra diyor ki manensah min ayetin, bir ayeti bir yerden bir yere naklederken, tamam o zaman bir yerden bir yere naklederken son kitap hangisidir? Kur'an. Kur'an'a naklediyor. Önceki kitaplarda olanları. Evnün siha ya da unutturmuşsak, nasıl unutturulmuş? Diyelim işte Yahudiler, Hristiyanlar kendi kitaplarından gizlemişler, kimseye göstermemişler. Göstermeyenler de ölmüş, o kitaplarda kaybolmuş. Yani o göstermedikleri kısımlarda kaybolmuş. Gösterdikleri kısım ortada. Peki ne'ti bi hayrim minha ev misliha? Ya daha hayırlısıyla ya da misliyle getiririz. Misliyle ne demek olur? Ne demek olur?
Aynısı gibi, denk.
Önceki kitaplarda ne varsa olduğu gibi buraya aktarmak. Peki önceki kitaplarda olanı olduğu gibi buraya aktarmaya ne diyor Allah? Nesih diyor, değil mi? O zaman Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin çok büyük bir bölümü önceki kitapları misliyle neshetmiş oluyor, değil mi? Mesela diyelim 6000 küsur ayet mi var? En az 6000 tanesi önceki kitapları misliyle neshetmiş. Ne demek? Oradaki o kitaplarda olanı, onların da o kitaplar da Allah'ın kitabı, bu da Allah'ın kitabı. Kendi kitabını oradan almış, olduğu gibi buraya aktarmış. Buna misliyle nesih diyor ayetinde. Olduğu gibi aktarmış. Tamam. O zaman Kur'an-ı Kerim'in peki diğer ayetlerine bi hayrim minha dedi. Önce ben o bi hayrim minha'yı atlamış oldum. Ne'ti bi hayrim minha ev misla. Ya daha hayırlısıyla getiririz. Mesela daha hayırlısını örnek ne? İşte geçici olarak Davud Aleyhisselam zamanında kıble Kudüs'e çevrilmişken Allah tekrar Mekke'ye çevirmiştir. Birçok konularda nesihler var. Yani daha hayırlısıyla olan nesihler var. İşte efendim oruç konusunda olduğu gibi mesela misliyle nesih. Şeyler de Ramazan'da oruç tutuyor bütün. Önceki kitaplarda bizde. Hepsi de beş vakit namaz kılıyor, biz de kılıyoruz. Aynı hükümler hepsinde de yasak, bizde de. Ama mesela bakıyoruz işte Ali İmran suresinde Allah-u Teala Yahudilere Tevrat'ta işte göze göz, dişe diş, kulağa kulak bir takım şeylerde bir kısas hükmü koymuşken biz de Bakara 180. ayette sadece kasten adam öldürmelerde kısas hükmünü koymuş. Bu da işi biraz daha kolaylaştırmış oluyor. O zaman bu sonuç ne oluyor? Şöyle çok dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'in büyük bir bölümü önceki kitapları misliyle neshetmiş. Bir kısmı da neyle neshetmiş? Hayırlısıyla. O zaman Kur'an-ı Kerim'in ayetleri içerisinde neshedici özelliğe sahip olmayan bir tek ayet olur mu? Var mı? Öyle bir şey olmaz. Yani siz bir düşünün. Bakın ayetin gereği olarak. Kur'an'ın tamamı nasihtir. Önceki kitapların tamamı mensuh. Ne demek mensuh? Yürürlükten kalkmış değil. Buraya alındı. Gene aynen yürürlükte işte. Yani onlar nasıl oluşturuyorsa siz de öyle tutun diyor Allah. Sadece neshettiği ne var? Oruçlu bulundukları gecelerde karı koca ilişkisi önceki toplumlarda yasak. Allah Bakara 187 ile bize onu helal kılmış. Ne olur bu daha hayırlısıyla. O zaman şimdi bakın bu yönlerine bu yönlerini ortaya koymazsanız önceki kitaplar, kitap mensupların bize inanma görevleri yok. Peki böyle bir dini ortaya koyduğunuz zaman İslam böyle bir din ki tabiatta geçerli bütün kanun ve kurallar, tabiatın bütün varlıkları Allah'a teslim oluyor. Bir tek insan hariç ve cinler. Onlar da imtihana tabi. Onlar da biz de mesela dersin başında söyledik. En büyük din düşmanı da hayatında belki %99 Allah'ın koyduğu kurallara uymak zorunda. Bir uymazsa yaşayamaz. Ama önünde bir tercih şeyi konmuş. Orada bakıyorsunuz ki sağa sola kayıyor. İşte o da imtihan sebebi olmuş oluyor. Şimdi konuyu bu şekilde biraz uzun giriş yaptık ama inşallah iyi olmuştur. Evet şimdi evet, Zeynep Hanım'ın Fatih Hoca'yı mı dinliyoruz?
Evet. Evet hocamın yapmış olduğu girişe ben de şöyle ekleme yaparak genişleteceğim inşallah. Şimdi mesela biz bugün İslam'a davette tasdikin önemini konuşuyoruz. Tabi burada İslam'a davet dediğimiz şey de tebliğ esasında ana konu. Bu tebliğin nasıl yapılması gerektiği ve tasdik bunun yanında nasıl bir öneme sahip. Mesela işte biz millet olarak Türk milleti diyelim. Genel yapısı itibariyle. Bize içimizden Türkçe konuşan ve kendisine Türkçe ilahi kitap gönderilen bir nebi gelmedi. Yani en son nebi 1500 yıl neredeyse önce Mekke'de geldi. Medine'de bir süre yaşadı. Mekke, Medine. O şeyde arada 60 küsur yıl yaşadı ve öldü. Ama mesela biz Türkçe konuşuyoruz. Bizim gibi Türkçe konuşan milyonlarca insan var, soydaşımız var. Bizim hiçbirimize bir nebi gelmedi. Ama biz kendimize Müslüman diyoruz. Peki bu nasıl oldu? Bize nebi gelmediği halde, Allah bize içimizden bir nebi seçmediği halde biz Müslümanlıkla tanıştık. Çünkü bize Allah'ın kitabını ulaştıran insanlar oldu. Ve bizi sorumluluk altına soktular. Dediler ki bakın size nebi gelmemiş olabilir ama bize nebi geldi. Biz bu kitabı size ulaştırıyoruz. Yani bir nevi kitap literatürüne göre konuşacak olursak Allah bize de bir Resul göndermiş oldu. Ve bizi de bir sorumluluk altına soktu. Şimdi bize bu iyiliği yapan insanlara bizler bu şükran borcumuzu nasıl ödeyebiliriz? Onların bize yaptığını biz de başkalarına yaparak. Çünkü bugün dünyada dün olduğu gibi bugün de ve yarın da olacak Allah'ın son kitabıyla tanışmayı bekleyen veya buna hakkı olan milyonlarca milyarlarca insan var. Dili, dini, ırkı, şusu busu farklı ama bekliyorlar. Bize birilerinin yaptığı bu iyiliği biz de öyle yapmalıyız. Peki bize bu iyiliği nasıl yaptılar insanlar? Allah'ın kitabını olduğu gibi tebliğ ettiler. Bu durumda bir Müslümanın hayatta iki asli görevi var. Bir, Müslüman olarak ölmek. son nefesinde Allah'a teslim olan bir kul olarak ölmek, bu kitabı çok iyi bilmek ve uygulamakla mümkün olur. İkincisi, bu kitabı başkalarına da duyurmak, yani Allah'ın kitabını başka insanlara da duyurmak, İslam dinine insanları davet etmek. İşte biz bu konuda kendi kişisel tercihlerimize, kurgularımıza, heveslerimize göre bir yol takip edemeyiz. Yani şöyle, ben dini böyle anlıyorum ve Avrupalıya da bu dini böyle anlatsak bence daha iyi. Onların yapısına bu daha uygun. Ama Asya'daki insanlara bu dini anlatacaksak bence şunlara vurgu yapalım, bu daha uygun gibi kişisel tercihlerimize göre yapamayız biz bunu. Çünkü rasullük görevi olanı olduğu gibi karşı tarafa tebliğ etmekle olur. Burada karşımıza Kur'an-ı Kerim'in örnekliği çıkıyor. Kur'an-ı Kerim bu dinin insanlara nasıl tebliğ edilmesi gerektiğine dair çok güzel ilkeler koyuyor. Ve Allah'ın rasulleri, nebileri bu işi nasıl yapmış? Özellikle de Muhammed Aleyhisselam insanlara bu dini nasıl tebliğ etmiş? Onun örnekliği çok önemli. İşte her ikisinde de, yani Kur'an-ı Kerim'deki tebliğ metodunda da Muhammed Aleyhisselam'ın örnekliğinde tebliğ nasıl yapılacağı meselesinde de tasdik konusu hep ön planda. Yani kişisel tercihler filan değil de elimizdeki kitapla insanlık tarihi boyunca Allah'ın insanlara göndermiş olduğu kitaplar arasındaki irtibata vurgu yapmak, insanlara zaten inandıkları ve inanmaları gereken kitabı hatırlatarak son kitap ile o kitap arasındaki o benzerliği biraz önce hocam Bakara 106'da okudu. Ve dedi ki, bir ifade kullandı. 6000 küsur ayet varsa elimizdeki kitapta, bunun 6000'i zaten misliyle nesih. Ne demek bu? Misliyle nesih derken insanlık tarihi boyunca Allah ne indirdiyse işte onları hep indirmiş demek. Ufak tefek değişiklikler olur. O ayrı bir bahis. Dolayısıyla biz kişisel tercihlerimizi filan bir kenara bırakıp Allah bugüne kadar insanlara ne anlattıysa insanlara bunları hatırlatmak. Onun için ilahi kitapların ismi, vasfı zikirdir. Zikir de bilinen şeyleri devreye sokmak. Yani bakın, bu bilgiler sizde vardır. Bunları devreye sokun da son kitabın geldiğine artık sizde kani olun. Nitekim Kasas suresinin 51. ayetinde Rabbimiz وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ diyor. Yani insanlara, bütün insanlara biz bu kavli, yani ilahi vahyi insanlık tarihi boyunca birbiriyle bağlantılı olarak gönderdik ki tezekkür etsinler. Yani her bir kitap kendisinden öncekiyle o kadar sıkı ilişki içerisinde ki kendisinden önceki her kitap kendisinden sonra gelecek kitaba atıflarda bulunuyor. Bak, bu kitap size bunları anlatacak. Hatta belki bu konuları o kitap değiştirecek diyerek sürekli bağlantı kuruyor. Allah-u Teala böyle bir yol izlemiş. Niçin? Tezekkür edin. Dolayısıyla kişisel, insanların kişisel tercihlerine göre değil, doğrudan Allah'ın kitabı size iman etmenizi zorunlu kılacak şekilde bunu yapmış. Siz de bunu takip edin demiş. Biz bugün buna değineceğiz. Kur'an-ı Kerim'de ısrarla, ama ısrarla Muhammed Aleyhisselam'dan mucize talep edenlere Allah'ın yine aynı ısrarla verdiği bir cevap var. Ne? Ya onlar bıraksınlar bu mucizeyi, şunu bunu da. Senin onlara tilavet ettiğin şeylere bir baksınlar. Mesela bir ayet okuyayım. Bir sürü ayet var. Ankebut 50-51. Vakalu levla unzile aleyhi ayatun min rabbih. Diyorlar ki Rabbinden ona mucizeler indirilse ya. Hani İsra suresinde de var. Yani işte uçsun, kaçsın, buraları bahçeye çevirsin, altından evler olsun, gümüşten şunlar olsun, bunları olsun. Hadi bunları yapsın. Allah-u Teala diyor ki kul innemel ayatu indallah. Bunlar Allah'ın elindedir. Yani mucize taleplerinize cevap vereceğine o karar verir. Ve innemâ ene nezîrun mübîn. Ben apaçık bir uyarıcıyım. Evelem yekfihim ennâ enzelnâ aleykel kitâbe yutlâ aleyhim. Onlara mucize olarak senin onlara tilavet ettiğin ayetler yetmiyor mu? Yani ne mucize talebinde bulunuyorlar? Sen onlara ayetleri tilavet ediyorsun. Senin tilavet ettiğin ayetler adamların ellerindeki kitapla %100 örtüşüyor. Hatta ellerindeki kitaptaki geleceği bildirilen Nebi'nin özelliklerini aynen taşıyorsun. Hala diyorlar ki bize mucize gönder. Ya bundan daha büyük bir mucize olabilir mi? Zaten inandıkları kitapla aynı şeyleri söyleyen bir kitap onlara okuyorsun diyerek.
Sen bir örnek ver buna. Mesela hiç anlamakta çok zorluk çektiğimiz bir ayet-i kerime var Müddessir suresinde 31.
Evet.
ayet.
Evet.
Yani bir örnek ver de bir işin evrenselliğini herkes bu vesileyle görmüş olsun
evet,
yani.
Ya hocamın söylediği ayet hakikaten çok ilginç. Bunun gibi pek çok ayet var. Mesela Allah-u Teala diyor ki Seuslihi sakar, onu sakarda yakacağım. Ve mâ edrâke mâ sakar. Sakarın ne olduğunu sen nereden bileceksin? La tubkî ve la tezar. Yani o onu ne öldürür, ne yaşatır. Levâhatul lil beşar. O deriyi kızartır, yakar. Aleyhâ tis'ate aşar. Şimdi Mekke'de inen bir ayet diyor ki orada 19 var. Şimdi bu ne demek? Birden bir rakamsal ifade söylüyor. Orada 19 var. Cehennemden bahsediyor. Cehennemde 19 vardır diyor.
Üstünde.
Üstünde. Şimdi bu ne demek? Yani bu insanı ne ifade eder? Ama bunun mucize değerinde olduğunu hemen devamındaki ayet söylüyor. Yani bu sizin istediğiniz Muhammed Aleyhisselam'dan istediğiniz mucizelerden çok daha etkili bir şey şimdi gelecek olan. Ne diyor? Ve mâ canne ashaben nâri illâ melâike. Biz o cehennemin görevlilerini meleklerden yaptık. Ha, demek ki 19 dediği şey cehennemde görevli meleklermiş. Onlara dair bir sayısal ifade kullanıyor. İyi de bu ne şimdi? Şöyle diyor. Ve mâ canne iddetehum illâ fitneten lillezîne keferû. Şimdi size bu söylediğimiz 19 rakamı, cehennemdeki bu 19 görevli, bu sayısal ifade kafirlik edenler için çok büyük bir fitne. Yani ne demek? Onları öyle bir aşamaya getirdi ki şimdi bu söylediğimiz rakam. Öyle bir aşamadalar ki ya iman etmek zorundalar bu kitaba ya da kafirlik. Kafirlik nasıl olur? Apaçık görecek ve kafirlik o aşamadan sonraki aşamadır. Görecek. Ona rağmen ya inanacak ya inanmayacak. İnanmayacaksa kafir. İyi de bir insan için cehennemdeki meleklerin sayısıyla alakalı bir değer nasıl bir kimseyi kafir eder? Ya da nasıl bir kimsenin imanını güçlendirir? Devamında da şöyle diyor. لِيَسْتَيْقِنَ لَزِنَ اُوْتُ الْكِتَابِ Kendilerine kitap verilenler şimdi burada söylediğimiz bu sayısal ifadeyle İmanları çok çok güçlenecek. Yani yakinen bu kitabın Allah'ın kitabı olduğuna kanaat getirecekler. Ha, bu nasıl olabilir? Çünkü adamların kitaplarında bunlar var. Başka? Ve izdâdellezîne âmenû îmânen. İman etmiş olan kişilerin de imanını güçlendirecek bu. Yani adam zaten mümin. Birden Müddessir suresinde böyle bir şey geliyor. Adam birden diyor ki bu kesinlikle Allah'ın kitabı. Çünkü benim kitabımda olanı, o ayrıntıyı başka hiç kimse bilemez. Ancak Allah söyler bunu. Başka velâ yertâbellezîne ütül kitâbe vel müminûn. Kendilerine kitap verilenler ve gerçekten mümin olanlar bu konuda en ufak bir ikileme düşmezler. Evet derler. Bu Allah'ın kitabı. Veliyekûlellezîne fî kulûbihim maradun ama kalplerinde hastalık olanlar. Ne demek kalplerinde? Ya adam menfaati için dindarlık yapıyor. Her an her yere geçiş yapabilir. Menfaati neredeyse adamın dini o. O kişiler ne yapıyorlar? Bakın bu ifade de size çok tanıdık geliyor. Çünkü çok güncel ifadeler bunlar. Diyor ki Mâzâ erâdallâhu bihâzâ mesela. Ya bu nasıl bir örnektir kardeşim? Allah ne yapmaya çalışıyor? Ne anlatmaya çalışıyor? Nedir yani bu? Tıpkı zaten bizim tefsir eserlerine bakarsak Mekkeli müşrikler eğer doğruysa dalga geçiyorlar bu ifadeyle. Ya diyorlar bu nasıl bir kitap kardeşim? 19 tane cehennemde melek varmış da şu varmış da bunların ne önemini alakası var. Hatta diyorlar ki 19 tane ise bir şey yok. Biz zaten 200-300 kişi cehenneme girsek onları mahvederiz. Allah'ın cehennemde görevlendirebileceği sadece bu kadar melek mi var ya? Ama ayrıntıyı bilenler, bu meleklerin aslında orada her bir bölüm için görevli yüzlerce, binlerce, on binlerce meleğin başındaki onlara komuta veren melekler, yani meleklerin başı olduğu gerçeğini bilen, kitaplarında bu detayları bilen insanlar için bunlar mucize değerinde ifadeler ki bugün bir takım ilahi metinlerde bunları görüyoruz. Ama hocam, Kur'an-ı Kerim ehli kitabın, ütül kitabın bunu bildiğini Kur'an-ı Kerim'de söylemesine rağmen hali hazırdaki kitab-ı mukaddes'te biz bu bilgiye rastlayamıyoruz.
Tefsirlerin hangisinde var? Çünkü tasdik diye bir olay yok ki. Yani bunları önce inmiş ilahi kitaplardan arayan yok. Bir de bizim geleneğimizde önce inmiş ilahi kitaplar zaten çok sınırlıdır. İşte Kur'an-ı Kerim'den önce Tevrat, İncil, bir de Zebur diye isimlendirdikleri, Zebur kitap demektir. Bunlar önceki dersimizde zaten onu ayrıntılı bir şekilde anlatmıştık. Davud Aleyhisselam'a bu kadar başka ilahi kitapları bulsalar bile umurlarında değil. Tamam, bu insanlar Tevrat'ta, İncil'de bunu gizlemiş olabilirler. Peki niye araştırmıyorsun? Araştırsanız onların içerisinde hepsi aynı değildir diyor. Onların içerisinde samimi insanlar var. O samimi insanlar Tevrat'ta da İncil'de de olan doğru bilgileri bize verirler yani. Evet.
Sonra devamında kezalike yudillullahu men yeşâ. İşte Allah böyle tercihini yanlış yapan kişileri ve sapmayı hayatını şiare edinen kişileri de tamam, bu yoldan gideceksen git der ve o işi onaylar. Ve yehdî men yeşâ, gereğini yapanı da doğru yola kabul eder. Ve mâ ya'lemu cunûde rabbike illâhu. Sonunda diyor ki ama şunu bilin ki Allah'ın ordusunun ne olduğunu, bunun sayısını, şusunu, busunu Allah bilir. Peki Allah'ım, ama sen burada 19 rakamından bahsettin. Niye bahsettin? Diyor ki ve mâ hiye illâ zikrâ lil beşer. Çünkü burada bir zikra var. Yani ne demek? Bir konuda zaten bilinen bir şeye atıfta bulunarak bunu hatırlatma ve buradan insanların bu bilgiyi kullanarak bir sonuca ulaşmaları için ben bunu söyledim. Evrensel bir şey. İnsanlık için. Ve gerçekten de mesela bununla alakalı İnternete bir tarama yaptığınız zaman 19 rakamı, cehennemin 19 lordu, cehennemin 19 işte büyük meleği şeklinde hem edebiyatta, hem işte heykelde, hem işte resimde, hem işte dini metinlerde cehennemin 19 bekçisi, cehennemin 19 lordu, efendileri diye o kadar müthiş bir literatür vardır ki. Gerçek hocam dedi hani evrensel. Evet, evrensel olduğunu da orada görüyoruz. Ama böylesi bir evrensel kimi rahatsız eder? Böylesi mükemmel bir bilgi kimi rahatsız eder? Dini menfaati için yaşayanları. Onlar ne yapar? Ellerindeki kitaptaki o ifadeleri hemen ya çıkartır ya onları bir şekilde farklı meallendirerek değiştirir. Ve bu tasdik ilişkisini ortadan kaldırır. Nitekim işte bu. Yani Kur'an-ı Kerim'de buna benzer çok şey var. Mesela sana Zülkarneyn'i soruyorlar diyor Kur'an-ı Kerim ve detaylı bir şekilde Zülkarneyn kıssasını anlatıyor. Ama bugün ne Tevrat'ta ne İncil'de bununla alakalı tek bir satırı bulamıyorsun. Oysa bulmak gerekirdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim bilinen bir şeye atıfta bulunuyor.
Gizlemişler.
Evet, yani Kur'an-ı Kerim tasdik ilişkisine böyle atıfta bulunuyor. İnsanlara tebliğ yaparken Kur'an-ı Kerim ile önceki ilahi kitaplar arasındaki bu örtüşmeye dikkat çekiyor. Tabii ben dedim ki bir de bunun rasullerin ve özellikle de Muhammed Aleyhisselam'ın hayatındaki uygulamaları da bizim için çok önemli. Muhammed Aleyhisselam insanları dine nasıl davet etmiş? İşte bize anlatıldığı gibi hatır gönül ilişkisiyle mi olmuş bu yani? Ya işte siz beni tanıyorsunuz. Ben güvenilir bir adamım. Bugüne kadar hiçbirinize yalan söylemedim. Ticarette de benim güvenilirliğim Arap Yarımadası'nda çok yaygındır. Bana böyle bir şey oldu. Güvenin bana kardeşim. Dün ticarette güveniyordunuz. Bugün dini konuda da bana güvenin. Gelin iman edin. Böyle bir iman olabilir mi? Yani bize anlatıldığı şekliyle. Eğer güven kişinin karakteri ve güvenilir bir kişi olması ona imanın bir gereği olsaydı bütün Arap Yarımadası Muhammed Aleyhisselam'a vahiy indikten bir hafta sonra mümin olması gerekirdi. Böyle bir şey olabilir mi? Muhammed Aleyhisselam kendi karakterini ve şahsiyetini mi ortaya koydu Allah'ın dinine insanları çağırırken? Tıpkı bugün bizim yaptığımız gibi. Adam Süleymaniye Camisi'nin bahçesinde dolaşırken ezan çok hoşuna gidiyor, Müslüman oluyor. Biz de ya diyoruz işte bakın ne kadar güzel. Ha böyle bir Müslümanlık olur mu kardeş? Adam iki gün sonra Hindistan'a gider, ineğe aşık olur. Ona da o zaman değiştirir. Caminin çinisine, müezzinin sesine hayran olup din değiştirmekle insan dindar olur mu? Böyle bir şey olur mu? Bu aynısı Muhammed Aleyhisselam çok güvenilir birisiydi. Şöyleydi. Ha böyle bir iman, böyle bir tebliğ metodu var mı Kur'an-ı Kerim'de? Kur'an-ı Kerim ısrarla sen onlara Allah'ın kitabını oku. Gerisini onlar bilsinler diyor. Ve Muhammed Aleyhisselam da bütün tebliğ faaliyetini bu şekilde yapıyor. Şimdi Zeynep Hanım bize o örnekleri sunacak.
Şey yapalım, tabii Zeynep Hanım'ın vereceği bilgiler son derece önemli. Ama bu senin söylediklerin de benim açımdan çok yeni ve çok önemli bilgiler. Yani bu 19 meselesinin ne kadar önemli olduğunu Kur'an-ı Kerim bildiriyor ama bizim elimizde kitapların hiçbirinde bu konuda bir bilgi yok. Şimdi sen çok sayıda kaynak bulmuşsun. 19'un önemi. Bunun üzerine özel bir çalışma yapmak lazım. Ve ben de burada izleyicilerimizin karşısında senden bu konuda bir makale bekliyorum. Şimdi tabii Muhammed Aleyhisselam'ın nebiliğine inanmaları için mutlaka tasdikle gitme zorunluluğu var. Bakın İsrailoğullarından olan İsa Aleyhisselam bir sürü şeylerle geliyor, mucizelerle geliyor. Ama onlara şunu söylüyor şeyden ve musaddikan nima beyne yedi yeminet tevra önündeki Tevrat'ı tasdik edici olarak geldim diyor. İşte Ali İmran suresinin 50. ayetinde Allahü Teala bunu bildiriyor. Dolayısıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de mutlaka bunu söylemek zorundadır. Şimdi Zeynep Hanım'ın bu konuda yapmış olduğu güzel bir çalışma var. Onu dinleyelim.
Hocamın bahsettiği gibi geçen derste de zannedersem kısaca bahsedilmiş olan Araf suresi 157. ayetten önce başlamak istiyorum. Allah ayetlerimize inananlardan bahsediyor 156'da. Ondan sonra da diyor ki onlar ümmi nebi olan bu Resul'e uyan kimselerdir. Onun özelliğini yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı bulurlar diyor. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın özelliği derken onun kişisel özelliklerinden bahsedilmiyor tabii ki. Onun kişisel özellikleri elbette ki onun Arap Yarımadası'nda demin Fatih Hocam'ın bahsettiği gibi ya da onun çevresinde bilinmesi, tanınması, güvenilir olması açısından önemli olabilir. Fakat onun getireceği mesajdaki bilgiler esas önemli olan. Mesela yeni gelecek olan Nebi'nin kıbleyi değiştireceği, onun Musa gibi bir nebi olacağı gibi bilgiler var mesela. Bunları kendi kitaplarında buldukları zaman Muhammed Aleyhisselam'a inanma ve destek verme görevi doğmuş olacak kitap verilenler içinde. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in de tasdik edici olmasını nasıl açıklıyor? Yunus suresi 37. ayette bu Kur'an başkası tarafından uydurulup Allah'a mal edilmiş değildir. Aksine kendinden öncekilerin tasdiki, o kitapların ayrıntılı açıklaması ve varlıkların Rabbi tarafından indirildiğinde şüphe olmayan kitaptır diyor. Yani bu kitabın Allah tarafından indirildiğinde şüphe olmamasının en önemli etkenlerin nedenlerinden bir tanesi öncekileri tasdik ediyor olması zaten. Bu ilişkiyi insanlar gördüğü zaman bu da Allah kelamı, benimkinden farklı bir şey söylemiyor diyebiliyor olmaları lazım. Bu şekilde yani birisi çok farklı, öbürküsü de tamamen ilgisiz konulardan bahseden iki şeyi birbiriyle ilişkilendiremez insanlar kafasında. O yüzden biz son nebinin ümmeti olmasaydık, bizden önce gelen nebinin ümmeti olsaydık, bize gelecek kitapta kendimizinkine benzer şeyler arayacaktık. Niçin? Çünkü o sözü birbirleriyle ilişkilendirdiğini söylemiş Allah-u Teala. Şimdi Muhammed Aleyhisselam da tebliğ yaparken aynen bu yöntemi seçiyor. Yani şu anda günümüzde maalesef işte bizden önceki kitaplarla alakalı onlar tahrif edilmiş, onlara bakmayın, İşte onlar insanı saptırır vesaire gibi sözler var ve onları tamamen inananların da İşte bunlar bozuk, uydurma, at kenara şeklinde dışlandıkları bir şekilde onlara inananlar. Ama Muhammed Aleyhisselam tam olarak Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi aslında Kur'an'ın tasdik edici olma özelliğini ön plana çıkartıyor. Ve hangi ulusa, hangi kimseye mektup yazarsa, onu İslam'a davet ederse, onda da öncelikli olarak o kişinin o toplumdaki yerini, önemini belirten bir hitapla başlıyor. Bunun arkasında onların kitabıyla Kur'an-ı Kerim arasında ortak olduğunu bildiği, Allah'ın vurguladığı sözlere o da vurgu yapıyor. Mesela örneğin çok bilinen örneklerden bir tanesi mesela Habeş Kralı Necaşi'ye yazdığı mektup vardır Muhammed Aleyhisselam'ın. Orada bahsettiği şey mesela kendinden başka tanrı olmayan, gerçek hükümdar, mukaddes, selam, kurtarıcı olan Allah'ın övgüsünü sana iletirim. Şehadet ederim ki Meryem oğlu İsa Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Bu ifadeler hem İncil'de hem Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi geçiyor. Ve bu kelime Afife dokunulmamış Meryem'e bırakılmıştır. Yani Allah'ın o ruhu Meryem Aleyhisselam'a üflediği nasıl Kur'an-ı Kerim'de yazıyorsa İncil'de, Tevrat'ta da aynı şekilde onun Meryem Aleyhisselam'a iletildiği yazıyor. Böylece o İsa'ya hamile olmuş ve Allah da onu kendi ruh ve nefsinden olmak üzere Adem'i eli ve nefesiyle nasıl yarattıysa öylece yaratmıştır. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de İsa'nın yaratılışıyla Adem'in yaratılışının birbirine benzer olduğunu söyleyen ayeti kerime var. Buna vurgu yapıyor. Aynı zamanda İncil'de, Tevrat'ta İsa'nın Allah'ın kelimesi olduğu vurgusu var. Onun sözü olduğu vurgusu var. Buna vurgu yapıyor. İkisinin ortak yönlerini ortaya çıkartarak oranın kralına bir davette bulunuyor. Ve sözlerini de hep selama davet ediyorum, İslam'a davet ediyorum, ya alemlerin Rabbine teslim olmaya davet ediyorum diye bitiriyor. Şimdi günümüzdeki gibi bir metot olsa, sizin kitabınızda işte 3 tane var diyor, bunu atın kenara Kur'an'a gelin desek, insanlar bir defa kendilerini, ya yani burada bir psikoloji meselesi var ve bir de akla hitap etme meselesi var. Bu mektuplar, bu davetler hem akla hitap ediyor, çünkü Allah'ın kelamını ön plana çıkartıyor, hem bir de psikolojiyi çok güzel yönetiyor. Çünkü insanlar kendilerinin dışlandığı, nefret edildiği veyahut da yanlış çıkartıldığı ortamlardan kaçarlar. O yüzden öncelikle onların da doğrulandığı, fakat esas Allah'ın vurgulamak istediği şeyin de ön plana çıkartıldığı bir üslup izliyor Muhammed Aleyhisselam. Bizim de böyle yapmamız gerekiyor. İşte bu yüzden tasdik konusu özellikle tebliğ için bu kadar önemli. Şimdi bir başka mektuptan daha bahsetmek istiyorum. O da Hayber Yahudilerine gönderdiği mektup Resulullah'ın. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Burada tabii çok önemli bir hitap aslında. Bütün mektuplara, demin okumadım ama Necaşi'nin mektubunun başında da yine aynı şekilde. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyor. Şimdi Allah'ın adıyla demesi yine kutsal kitaplar açısından çok önemli. Neden? Çünkü Tevrat'ta şöyle bir ifade var. Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Benim adımla konuşan peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyeni ben cezalandıracağım diyor. Yasanın tekrarı 18. bab 18-19. pasajlar. Şimdi benim adımla konuşacak diyor. Muhammed Aleyhisselam hep neyle başlıyor? Bismillah. Allah'ın adıyla. Onun için
Kur'an'da da sabit zaten bu gelenek. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Yani Süleyman Aleyhisselam bir mektup yazıyor ve mektubun besmele ile başladığını da Allah bize söylüyor. Yani bu nebilerin bir geleneği.
Kaldı ki orada da bakın muhatap
bir nevi değil. Yani bir ya da bir din mensubu olan kişiler değil. O bir kraliçe olan hanımefendi ama yani ona da zaten aklı Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman son derece yapmış olduğu davranışlar şu bu falan yerinde olan bir hanım. Ama o dinden haberi yok. Güneşe tapan bir müşrik konumunda. Ama ona da Allah'ın adıyla evet. diyor. Çünkü müşrik de zaten Allah'a ortak koşan, Allah'ı yok sayan değil. Allah'ı yok saysa kimi kim ortak edecek? Evet.
Şimdi Haber Yahudilerine gönderilen mektup Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor dedik. Ondan sonra Allah'ın Resulü, Musa'nın dostu ve kardeşi, Musa'nın getirdiği bütün şeyleri tasdik edip doğrulayan Muhammed'den bir mektuptur.
Bu kadar güzel değil mi?
Evet. Yani kendisinin bir defa Musa Aleyhisselam'dan farklı olmadığı, demin okuduğumuz pasajda da kardeşlerinin arasından Musa gibi bir nebi çıkaracağını söylüyor Allah-u Teala Tevrat'ta. Yine Resulullah da bunu vurguluyor. Musa'nın kardeşi, onun getirdiği her şeyi tasdik eden Muhammed'den bir mektup. Ey Tevrat'a tabi olup onun etrafında toplanan insanlar, dikkat edip biliniz ki gerçekten Allah'ın söylediği şu sözleri sizler kendi kitabınızda bulacaksınız diyor. Ve burada Muhammed Allah'ın elçisidir. Fetih suresindeki ayet 48. surenin 29. ayeti. Onunla birlik olanların kendini doğrulara kapatanlara karşı sarsılmaz duruşları vardır. Birbirlerine karşıysa merhametlidirler. Allah'ın rızasını ve ikramını aramak için rükû ve secde ettiklerini görürsün. Onları tanıtan secdenin yüzlerinde bıraktığı etkidir. Tevrat'ta da böyle anılırlar. İncil'de ise filiz vermiş ekine benzetilirler. Güçlenmiş, kalınlaşmış, sapı üzerinde dik durmuş, çiftçileri pek hayran bırakan ekin gibidir. Şimdi İncil'de biz bu bilgiyi buluyor muyuz? Evet. Hem Matta İncil'inde hem de Luka İncil'inde, Matta 13. bab 31-32. pasajlar, Luka 8. bab 4-15. pasajlar arasında burada bu ekin örneğini görüyoruz. Luka 8. babda büyük bir kalabalığın toplandığı, insanların her kentten kendine akın akın geldiği bir sırada İsa şu benzetmeyi anlattı. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü, ayak altında çiğnenip gökteki kuşlara yem oldu. Kimi kayalık yere düştü, filizlenince susuzluktan kuruyup gitti. Kimi dikenler arasına düştü. Filizlerle birlikte büyüyen dikenler filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü, büyüyünce 100 kat ürün verdi. Bunları söyledikten sonra işitecek kulağı olan işitsin dedi. Bu benzetmenin anlamını da şöyle açıkladı. Tohum Tanrı'nın sözüdür. Yol kenarındakiler sözü işiten kişilerdir. Sonra iblis gelir inanıp kurtulmasınlar diye onları alır götürür. Bu kötü tohumlardan bahsediyor. Dikenler arasına düşenlerden bahsediyor. Sonra da iyi toprağa düşenler ise sözü işitince onu iyi ve sağlam bir yürekte saklayanlardır. Bunlar sabırla dayanarak ürün verirler. Bu tohum benzetmesi dediğimiz gibi her üç yerde, İncil'de de var. Markos'ta da 4. pasaj 1 ile 20. arasında var. Şimdi yani mektubun içerisinde neyi söylüyor? İncil'de nasıl bulacaksınız inananların benzetmesini? Kendi kitabımızda yani Kur'an-ı Kerim'le İncil arasındaki benzerlik nereden kurulmuş? Bunlardan bahsediyor. Sonra yine mektup devam ediyor.
Şu devam eden kısmı çok hakikaten insanın tüylerini diken diken ediyor. Zeynep Hanım şey yapacak.
Bunlar kendini doğrulara kapatanları kıskandırmak içindir. Allah onlardan inanıp güvenen ve işler yapanlara bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmiştir. Bu Fetih suresinin ayeti. Sonra mektup da şöyle devam ediyor. Size vahyolunan şey aşkına. Aynı şekilde sizlerden evvel gelip geçmiş kabilelerinizi men ve selva ile rızıklandıran. Bakın bunlar Kur'an-ı Kerim'de gene geçen şeyler. Ve Tevrat'ta çok yerde geçiyor. Mısır'dan onları nasıl çıkardı Allah-u Teala'nın İsrailoğullarını. baba ve dedelerinizi Firavun'un elinden ve fiillerinden kurtarmak için denizi kurutan yüce varlık aşkına bana söyleyin. Allah'ın size vahyettiği kitapta Muhammed'e iman etmeye mecbur olup olmadığınız kayıtlı değil midir? Yani elinizdeki kitapta çok net bir şekilde bulacaksınız bu kitaba, Muhammed'e, ki Muhammed dediğine göre zaten onun ismiyle alakalı da bilgiler var. Çünkü onun çok övülen özelliğinden de bahsediyor yine Tevrat ve İncil. Buraya iman etmeye mecbur olup olmadığınız kayıtlı değil midir? Böyle değilse bana haber veriniz. Biz böyle bir şey kitabımızda bulamıyoruz diye o zaman cevap verin diyor. Ya iman edeceksiniz ya da yok diyeceksiniz. Kesinlikle kafir olacaksınız. Aksine şayet kitabınızda bu kaydı bulamazsanız, o halde mesele yok benim dinimi kabul etmeniz için. Size hiçbir zor da kullanılacak değildir. Gerçekten de yanlışla doğru yol birbirinden ayrılmış bulunmaktadır. Sizi Allah'ın ve Resulünün yoluna davet ederim. O kadar açık ki sizin kitabınızda bu bilgileri bulacağınız, gerçekten bulamıyoruz diyorsanız söyleyeceğim bir şey yok. Ama bulacaksınız ve o zaman da ya doğruyu ya yanlışı kesin olarak seçmiş olacaksınız. Ben sizi Allah'ın Resulünün yoluna davet ediyorum diyor Muhammed Aleyhisselam. Çok etkileyici bir mektup başından sonuna kadar. İşte bizim de gayrimüslimleri, şu anda gayrimüslim diyoruz ama aslında belki de onlar da Allah'ın kitabını gerçekten bulsalar, onun dininin ellerindeki kitabı tasdik eden kitap olduğunu bilseler, o zaman onlar da hemen teslim olacaklar belki de. İşte şu anda Kur'an-ı Kerim'i tanımayanlara bizim de aynı üslupla, aynı dille, ellerindeki kitap, inanış neyse onlardaki ortak noktaları ortaya çıkartarak hitap etmemiz ve İslamiyet'e çağırmamız gerekiyor.
Bir de şey var Zeynep Hanım, orası da benim hep böyle çok etkiler. Bu mektuplardan bir tanesinde Aryusi ismi geçiyor. Orijinal metinde Aryusi. Ya bu esasında Hristiyan terminolojisine ait bir şey. İşte bu Hristiyanlarda Ebionitler var. Habeşliler onlar. Yani bunlar müvahhid Hristiyanlar ve Muhammed Aleyhisselam'ı bekliyorlar. Bunların bir başka kolu da Aryusiler. Bunlar da müvahhid Müslümanlar. Yani hiçbir zaman şirk koşmamış ve ısrarla Muhammed Aleyhisselam'ın gelişini bekleyen adamlar. Muhammed Aleyhisselam bu adamların varlığından haberdar oluyor. Ya öyle bir istihbarat ki Muhammed Aleyhisselam'a diyorlar ki Aryusiler diye bir cemaat var. Bunlar müvahhid adamlar ve seni bekliyorlar. Muhammed Aleyhisselam bunu duyar da durur mu? Rum'un ulusu Heraklius'a gönderdiği mektupta aynen şöyle diyor. Diyor ki Allah'ın, Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Rum'un ulusu Heraklius'a selam, hidayete tabi olanlara, seni İslam'a çağırıyorum. Müslüman ol, kurtul. Müslüman ol ki Allah sana ecrini iki defa versin. Yüz çevirirsen Aryusilerin günahı senin boynunadır diyor. Aryusiler dediği de bu Heraklius'un yönetimi altındaki müvahhid Hristiyanlar. Bunlar beni bekliyorlar. Benim sesim onlara duyur. Benim geldiğim onlara duyur. Onların yolunu aç. Allah sana iki kat ecir versin.
Zaten bu önceki kitaplara mensup olanların tamamının bir nebi beklediği çok kesindir. İşte bu Mehdi beklentisinin anlamı da odur. Mehdi doğru yolun üzerinde oturan demektir. Yani doğru yolda olandır. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğru yolda olan bir kişidir. Ama bunu doğru yer yöneten kelimenin anlamını bozulmuş falan şey yapılmış, o değil. Dolayısıyla bunu çok iyi bildiğimiz zaman bu insanları Allah'ın dinine çağırırız. Mesela bir gün iftardayız. Yanımda Türkiye Katoliklerinin başkanı olan papaz var. Ben ona dedim ki bu oruç, Ramazan orucu sizde de var. Tutan var mı dedim. Çok az dedi. Bak yok demedi. Çok az. Niye tutmuyorlar? Ne yapayım, tutmuyorlar dedi. Bir gün de bu Nusayrilerin başkanıyla beraber gene iftar yapıyoruz bir başka Ramazan'da. Ona da dedim ki Tevrat ve İncil Kadir gecesinde indi değil mi? Tabii, şüphem mi var dedi. Böyle çok sert bir şekilde. Biz dedi zaten Ramazan'da oruç tutarız dedi. Ramazan bayramına da fıtır bayramı deriz. Yine Katolik kilisesinde bir toplantıda Roma'da. Orada da birisi Yahudilerin günde 3 vakit namaz ibadet yaptıklarını söyledi. Dedim niye 3 diyorsun, 5 değil mi dedim. Aslında 5 de değil. Gece namazı, kuşluk namazı gibi bir takım nafile namazlar da var. Onları da söyledim. Ondan sonra tamam, bunu 3 vakitte kılabilirler. Öğle ile ikindi birleştirilebilir. Kur'an-ı Kerim'de de ona dair hükümler vardır. Muhammed Aleyhisselam'ın da Medine'de bunu uyguladığına dair şeyler, sahih rivayetler vardır. Evet, akşamla yatsı da birleştirilebilir. Ama bu 5 tanedir. 3 değil dedim. Hiç konuşmadı, cevap vermedi. Oradaki Katolik Kilisesi'nin görev yetkililerine de dedim. Bu ibadet sizde de var. Niye yapmıyorsunuz? Onlar da seslerini çıkarmadı. Sonra onlardan birisi geldi, dedi ki orada, yani doktorasını orada yapmış olan bir hanım geldi, dedi ki ben, dedi, sizin söylediğiniz ibadeti Papa'nın yaptığını defalarca gözümle gördüm dedi. Şimdi biz burada bu dinden beslenen insanların tavırlarından bahsediyoruz. Ama şimdi Zeynep Hanım az önce çok güzel bir söz söyledi. Bu adamlar gayrimüslim falan, kardeşim gidip de sen onlara Kur'an'ı anlat. Tevrat'ı tasdik ettiğin, İncil'i tasdik ettiğin ya da Gataları, Ginzaları, Vedaları artık ne kadar tasdik ettiğini gösterdin mi? Onlar kesin bir kanaate vardılar mı bu kitabın Allah'ın kitabı olduğu konusunda? İşte eğer ondan sonra inanmadılarsa kafir olurlar. Yani biz Müslümanlar olarak daha tasdik konusunu, öyle bir konu bizim gündemimizde zaten yok. O yoksa İslam yerelleştirilmiş bir dindir. Evrensel değil. Bu dinin adı İslam değildir. Bu dinin adı İslam değildir. Biz İslam diyoruz ama mecaz olarak. İslam olması için bu dini, tabiatta geçerli kanun ve kurallar nasıl evrenselse bu dinin de aynı şekilde evrenselliğini bütün insanlığa anlatmak zorundayız. Allah-u Teala bu evrenselliğe her zaman dikkat çeken ve bunu çok iyi özümseyen, tüm insanlığa çok güzel bir şekilde açıklayan samimi müminlerden olmayı hepimize nasip eylesin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Bir şey söyleyecek miydin?
Herhalde daha başka derse kalır hocam. Bir de genel olarak mektupların sonunda söylediği şey var Resulullah'ın. Tamam, çoğunluğunda söyleyeyim. Yani de pek çok devlet başkanına, böyle patriyepiskoposa yazdığı mektuplarda da hep Ali İmran suresinin 64. Evet. ayetinden bahsediyor. Onu da okuyalım. De ki ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda ortak olan şu söze gelin. Allah'tan başkasına kul olmayalım. Ona hiçbir şeyi ortak saymayalım. Birimiz birilerini Allah'la araya koyarak Rabler edinmesin. Yüz çevirirlerse deyin ki şahit olun, biz Allah'a teslim olmuş kimseleriz.
Yani İslam'a girmiş kişi bilir. Evet. Tabii. Onun için İslam kelimesi de çok önemli.